Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi yine Profesör Baskın Oran'la birlikteyiz ve bir ufuk turu yapacağız. Son gelişmeler bunu zaten acil kılıyor, gerektiriyor. Hoş geldin Baskın.
Efendim, kolay gelsin.
Evet, şimdi son birkaç gün içerisinde, özellikle son iki gün içerisinde ilginç bir takım siyasi slalom diyebileceğimiz ya da siyasi zikzaklar diyebileceğimiz gelişmelere tanıklık ettik hep birlikte. Bir tarafıyla yani bir ucu Berat Albayrak'ın böyle paldır küldür istifasından başlayan, oraya kadar giden ama daha sonra işte Erdoğan'ın, Başkan Erdoğan'ın ekonomik ve hukuk reformu başlatacağız çağrısı ilanı ardından ortaya çıkan yeni durum, bir belki de çok saman alevi gibi parlayıp sönen bir heyecan dalgası. Ardından Bülent Arınç'ın yapmış olduğu açıklamalar, özellikle Demirtaş ve Kavala odaklı olarak ve insan hakları yönünde yapmış olduğu açıklamaların arkasından gelen salı günkü grup konuşması Erdoğan'ın tamamen eski formatlara ya da belki de mevcut formatlara dönüş ifade eden bir zikzak. Bunun arkasından ortaya çıkan yeni durumda öyle anlaşılıyor ki Türkiye herhalde çok çok çok dar kapsamlı hukuk reformu dışında fazla bir şey beklemek durumunda kalmayacak. Bu arada tabii bir zaman sıkışması da var. Avrupa Birliği zirvesi 10-11 Aralık'ta. Trump yavaş yavaş elindeki ipleri salıyor. Yani çekilecek geçiş dönemi ardından da 20 Ocak'ta Joe Biden, Kamala Harris yönetimi Amerika'da işe başlayacak, kolları sıvayacak. Şimdi bu çerçevede özellikle senin bugün Ahval'de de yayınlanan ilginç yazı çerçevesi içerisinde şunu sorarak başlamak istiyorum. Çok dikkatimi çekti. Erdoğan rejimin yılan dediği iki şeye sarılmak zorunda kaldı diyorsun. Buradan başlayalım istersen. Nedir bu iki rejimin yılan diye gördüğü iki işte mahluk ya da neyse?
Şimdi sorunu unutma Yavuz. Bundan önce bir genel tespit yaparak başlamayı öneririm. Hayır. O da şu. Her şey bir alt üst oldu diyoruz. Bu Albayrak'ın istifasıyla başlayan ve böyle bir kazağın sökülmesi gibi böyle. Bu hiç şaşırtıcı bir olay değil. Sadece geç kalmış bir olay bu. Çünkü devlet yönetimi altında resmen bir orta çağ diyorum, bir orta oyunu oynuyoruz. Yani o kadar büyük tutarsızlıklar var ki devlet yönetimi denilen bu oyunda, bunun şimdiye kadar çökmemesi bir mucize.
Ben çadır devletin çadır tiyatrosu demiştim buna bir yorumumda.
Atarlar içeri, dikkatli ol.
Peki.
Şimdi efendim, yani şeyi de geri almak lazım. Bu bir mucizeyi de geri almak lazım. Mucize de değil, doğal bir şey bu. Muhalefetin bu kadar lagar olduğu, bu Kürt kelimesinden korkmak yüzünden bu kadar birleşemediği bir ortamda bu işin sadece ve sadece AKP-MHP iktidarının hatalarına bırakılmış olması diye bir olay var. Bunu tespit etmek lazım her şeyden önce.
Tamam.
Yani bu çoktan olmalıydı bu. Eğer muhalefet adam olsaydı. Ama olmadığı için iktidarın hatalarının kendi kendini yemesi olayına kalmış oldu.
Adam olmasıydı dedim. Burada eril bir dil kullandığını söyleyebilir kadın izleyicilerimiz.
Efendim bir daha söyle.
Muhalefet adam olsaydı dedin. Adam olsaydı yerine muhalefet düzgün davransaydı.
Bak şimdi benim şeyi beni tahrik etme. Peki. Bu adam insan demektir burada. Anlatabiliyor muyum? Bunu artık insanların bilmesi lazım. Adam erkek demek değildir. Erkek olsa erkek deriz. Çekinecek miyiz? Ha, dolayısıyla Adam olmak başka, insan olmak başka. Muhalefet insan olsaydı dediğin zaman muhalefet hayvan diyorsun. Halbuki muhalefet adam olsaydı dediğin zaman adam gibi hareket etmiyor. Neyse Allah aşkına şimdi.
Peki sağ ol. Tamam, peki.
Konumuzdan fazla uzaklaşma. Peki. Şimdi hatırladığım kadar ben sana unutma dedim ama kendimi unutmadım. Yılan diye şey yapa geldiği, muamele ede geldiği iki şey. Bunlar biri.
Geçen haftaki Erdoğan'dan söz ediyoruz. Yani o iki şeye sarıldı.
Diyorsun. Denize düşen yılana sarılır atasözü var ya, oradan mülhem olarak. Şimdi bunların birincisi reform söylemiyle muhalefete gidip dilekçe verdi. Bana yardım et diye. İkincisi Avrupalılık söylemiyle AB'ye gitti, dilekçe verdi, bana yardım et diye. Çünkü götüremiyor daha fazla. Birinci dilekçede malum ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz iddiası var. İkincisinde de kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz
diyor.
Ve bunu da birincisini bak Yavuz bu sözde reformun ilan edilmesinden önce iktidarın yaptıklarından bahsetmeyeceğim. Reform ilanından sonra yaptıklarından bahsedeceğim.
Tamam.
Bugün 395 yıl mahkumiyetinden bahsediliyor. Bahsediyor İçişleri Bakanı Soylu, 37 belediye reisi. Bu hiçbir şey değil. Benim indimde cumartesi annelerinden 3 yıl istenmesi daha büyük rezalet. O cumartesi anneleri ki çocuklarının kemiklerinden ve mezarlarından başka bir şey istedikleri yok kadınların.
Evet.
Anaların. Onun için şu anda o reform lafından sonra ortaya çıkan durumlar insanı dehşete düşürüyor. Daha önce, peki, öncesi değil.
Sözünü etmiş olduğun örnekler, iki tane çok kocaman örnek var bu sözünü ettiklerin. Bize mevcut iktidarın stratejisi hakkında ne söylüyor? Yani bu sonuna kadar böyle sürdürülecek bir baskı dalgası mı? Bunu mu ifade ediyor bunlar?
Strateji falan yok. Tek bir kelime var. Panik. Yahu kim böyle hareket eder? Dümdüz gittikten sonra ondan sonra aman ben ettim sen etme.
Ama hedeflenenlerin odak noktasında Kürt kimlikli olan muhalifler var değil mi?
Hayır. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da tutuklandı, evi basılıp.
Menemen'de de. CHP'li.
Ha, Menemen'deki olay biraz farklı galiba. Onu tam bir şey yapamadım. O bir yolsuzluk molsuzluk lafları var orada.
Evet.
Yani o tam siyaset olmayabilir. O hatta hiç siyaset olmayabilir. Hiç o konuyu bilmeden konuşuyorum.
Ama Şişli başka bir.
Ama yahu kaç kişinin şeyi basıldı, evi basıldı. Hatta birinin evini basıyorlar, bulamıyorlar. Gidiyorlar arkadaşının evindedir. Olsa olsa deyip arkadaşının evini basıyorlar.
Evet.
Bu gülünecek değil, ağlanacak şeyler bunlar. Evet. Yahu öyle. Bu öyle. Nereden baksan 700 yıllık devlet bu. Palavra değil. Bu nasıl iştir? Bu kadar mı dağılır bir iktidar?
Evet. Beni asıl yani şu anda odaklandığım şey sonra yapılanlar dedin. Orada
evet.
Araya girdim. Aslında
evet. Yani
Zuman'ın da çok uzun böyle ortada kalmadı o lafların, yani hukuk reformu vesaire. Zaten temkinli olun demiştik yorumlarımızda da, ihtiyatlı olmak lazım. Öyle çok heyecana kapılmayın demiştik. Nitekim arkadan peş peşe açıklamalar geldi. Özellikle Kavala, Demirtaş adı zikredildiği için Bülent Arınç kamu önünde adeta rezil edildi. İstifaya zorlandı ya da kendisi istifa etmekten başka bir çare bulamadı. Ama AKP'den de istifa etmedi tabii. Onu da vurgulamak lazım. İstişare kurulundan istifa etti. Hala AKP içerisinde bir davanın devamlılığı adına var olan bir simge gibi orada.
Veyahut da başka bir biçimde bir mevkiye gelme umudu içinde. Yani bunlar böyle, evet. Ya burada hiçbir ilke yok. İslam da yok. Sadece iktidarda kalmak olayı var. Bir zamanlar sadece iktidara gelme olayı vardı. Şu anda da iktidarda kalma olayı var. Amaç budur. Başka hiçbir şey değildir. Yani benim inanmak istemediğim olay bu. Felaket bir şey bu. Sonu yok bu işin. Hiçbir ülkede, hiçbir mevki sahibi insan için böyle bir şeyin sonu olamaz.
Son konuşmada, yani salı günkü bu önemli bir viraj anlamını, viraj alma anlamını taşıyan son konuşmasında Erdoğan, yine MHP ile kurmuş olduğu milliyetçi cephe diyelim ya da Türk İslam Sentezi eksenine bir şekilde aslında rücu eder gibi dönerken, üç önemli şey söyledi bence. Kürt meselesi yoktur dedi. Kürt sorunu yoktur dedi. İki, biz dedi bu ismi zikredilen kişileri dedi. Tabii Kavala'yla Demirtaş'ı kastediyor. Ya bunları dedi bir de ödüllendirseymiydik dedi. Üç, bence bu da çok önemli. Konuşmanın bir bölümünde anayasanın 138. maddesine döndü. Ve dedi ki yani bir anlamda yargıçlara, savcılara, muhalefet yargının işine karışıyor. Siz ne duruyorsunuz? Müdahil olun dedi. Aslında demek istemiş oldu. Bu üç peş peşe üç nokta aslında geminin rotasının yeniden eski çizgiye döndürüldüğünü göstermenin ötesinde bize başka bir şey de söylüyor olmalı. Erdoğan'la ilgili olarak. Erdoğan'ın içinde bulunduğu durumla ilgili olarak.
Onu söyledim. O bir panik kelimesiyle ifade edilebilir. Amaç olarak da tek amaç iktidarda kalmaya devam etmektir. Şimdi bu söylediğin üç şeyi teker teker ele alalım. Bir, Kürt meselesi yoktur dedi. Doğruyu söylemiyor. Çünkü 2005 yılında tam tersini söyledi. Kürt meselesi vardır ve bu sadece o şeyin ne derler ismine, onun tam şeyini söylemek için bir arıyorum kafamı. Bu sadece ülkenin bir kısmının sorunu değil, ülkenin tamamının sorunudur ve aynı zamanda benim sorunumdur dedi.
Evet evet,
Kürt
o meali.
Kürt
evet.
Meselesi benim mi? 2005.
Evet.
2005'te evet. Söyledi bunu Diyarbakır'da. İkincisi neydi? Üçüncüyü hatırlıyorum. İkinci dediğin neydi?
Bunları ödüllendirse miydik bir de?
Yahu kimse ödüllendir demiyor ki. İddianame yaz da adam yatacaksa yatsın, çıkacaksa çıksın diyor. 3 yıl oldu gireli adam.
Evet.
Osman.
Evet.
Ayrıca.
Demirtaş'ta 4 yıl.
Yahu nasıl şeydir? Ödüllendirmekten bahsediyor değil mi? Yahu adam Diyarbakırlı. Türkiye haritasını gözünün önüne getir. Diyarbakır burada, Edirne burada.
Evet.
Diagonal olarak en uzak yere veriyorlar ki karısı ziyarete gidemesin. Yahu hadi onların anlayacağı dilden söyleyeyim. Günah değil mi bu yahu? Böyle şey olur mu? Kim diyor ödüllendir diye? Hayır, sadece adil davran diyorlar. 138. madde dediğin olay en büyük hukuk rezaleti.
Çünkü, neden?
Çünkü insanlar, yani sokaktaki insanlar yargıyı eleştirebilirler. Hatta yazdıkları yazılar veya sokakta kendilerine, hani o amcalara mikrofon uzatılıyor ya.
Evet.
Ondan sonra da niye böyle söyledin diye içeri atılıyor. O da entre parantez. Onu da zikretmeden geçemiyorum. Sokaktaki vatandaş eleştirebilir. İktidarda olanlar eleştiremez. Çünkü onlardır etkili olabilecek. Ya Hüsmen Ağa'nın Türkiye'de yargı kararları doğrudur, yanlıştır demesinin ne anlamı var? Soylu'nun veyahut da Erdoğan'ın veyahut da Bahçeli'nin demesi yargıçları etkiliyor. Kim etkileyebilecekse o. Şey de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü konusunda insanları kabaca iki gruba aslında üç ama şimdi uzatmayalım, kabaca iki gruba topladığını biliyoruz. Politikacılar ve devlet adamları, iki sokaktaki vatandaş. Sokaktaki vatandaşın ifade özgürlüğü çok büyüktür Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre.
Evet.
Devlet ve devlet yetkilileri ve politikacıların ifade özgürlüğü çok düşüktür Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre. Çünkü onlar zaten Avrupa İnsan Hakları, pardon, ifade özgürlüğüne ilişkin kanunların dışında milyon tane yöntemle korunmaktadırlar. Sokaktaki vatandaş hiçbir şeyle korunmamaktadır. Tek korunduğu, eğer tabii saygı görüyorsa, ifade özgürlüğünü sağlayan yasalar ve kurallardır.
Burada ben araya gireyim müsaade edersen. Mesela Donald Trump Twitter'da 88 milyon takipçisi var. Ve yalan üstüne yalan, hakaret üstüne hakaret, aşağılama üstüne aşağılama yaptı. Ve en sonunda Twitter epeydir
kaldırdı.
Kaldırmasa bile bazılarının altına bunların gerçeklikle alakası yoktur dedi. İşte, ve buna da dikkat edilirse,
demek değil mi o?
Dikkat edilirse ifade özgürlüğü şampiyonu olan, savunucusu olan hiç kimseden ses çıkmadı. Tam da bu senin dediğin sebepten ötürü. Çünkü 88 milyon takipçim var. Amerika'nın başkanısın. Elinde her türlü enstrüman, araç var. Kamuoyuna bilgi aktarmak için. Ha desen, öksürsen zaten haber oluyor. O yüzden önemli bu söylemiş olduğun şey. Aynı şey aslında tabii ki Erdoğan'ın mesela Twitter'dan atmış olduğu veyahut başka iktidar temsilcilerinin yapmış olduğu şeylerdeki hakaretlerin vesairenin de Türkçe aynı şekilde Twitter veyahut diğer sosyal medya araçları tarafından müdahalesine maruz kalması lazım. Ama henüz böyle bir gelişme olmuyor. Çünkü Türkiye bu açıdan çok ciddi bir manipülasyon dalgası altında. Parantezi kapatıyorum.
Evet. Twitter'ın ve Facebook'un bütün arşivlerini Türkiye'ye getirmelerini istiyorlar ki onları görebilsinler.
Evet.
Türkiye'de peki, temsilcilik açacaksınız demesinin Türkçe tercümesi bu.
Evet, yani 138. Anayasa maddesine bakıldığında senin söylediğin gibi burada şunu mu söylüyorsun, demagoji mi söz konusu başkanın Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmada?
Estağfurullah, öyle bir şey demiyorum. Sadece bir zikzaklar üstadı diyorum.
Hmm.
Ama ben bu zikzakları kendim yapıyor olsam kendimi pek sevmem. Öyle o kadar söyleyeyim.
Peki
neden bu kadar böyle dolaştırıyoruz lafı? Çünkü benim bazı devlet adamları ve politikacılar gibi kendimi koruyacak bin tane yöntemim yok. Sadece eğer saygı görürse o da ifade özgürlüğünü sağlayan yasalar tarafından korunuyorum ben. Allah eğer buna korunma diyorsa.
Peki dış politikaya geçelim. Bir iki sorum da orada var, ondan sonra toparlayalım. Şimdi bu yazmış olduğun yazı çerçevesinde işte rejimin yılan dediği şeylere sarılmak. Bunlar aslında dış politikayla doğrudan bağlantılı ya da oradaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı hamleler, zikzaklar, hareketler ne dersek diyelim. Şimdi bugün itibariyle baktığında dış politika açısından Erdoğan-Bahçeli ikilisinin temsil etmiş olduğu rejimin, yönetimin elindeki siyasi, diplomatik cephanelik tükenmiş gibi mi gözüküyor? İyice sıkışmışlık mı söz konusu? Nedir gördüğün resim, senin fotoğraf?
Şimdi bak. Muhtemelen biliyorsundur. Bir insan bir erkek öldükten sonra sakalları uzamaya devam eder bir süre. Yani sinek kaydı tıraş olup ölür ama ertesi gün ve daha ertesi gün o ölü sertleşmesi başlarken sakallar bir miktar çıkar.
Hı hı.
Ne demek istediğimi anlatabildim mi?
Evet.
Ha, Şunu söylemek istiyorum. Bazı şeylerin kemale erip de insanların gözüne ben buradayım diye girmesi zaman alır. Şimdi bak, internette sürüyle video dolaşıyor. Adam veya kadın hiç fark etmiyor. Soruyorlar, diyorlar ki geçinebiliyor musunuz? Nereden geçineceğim diyor. Rezil vaziyetteyim. Arkadaşlar, cebinizde 100 lira olan var mı? Söyleyin diyor. Yok diyor. Kendi cevap veriyor. Kimsenin cebinde 100 lira yok diyor. Onun üzerine röportajı yapan çocuk soruyor. Hangi partiye oy vereceğim? Tabii ki diyor, reisin partisine oy vereceğim diyor. Bundan daha gülünç, pardon geri alıyorum, ağlatıcı olan bir tipik video var. Videoda Erdoğan'ın söylediği bir laf, Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir laf olarak ifade edilip kadına soruluyor. Kadın diyor ki, ne aptalca şey diyor, ne bileyim, kim diyor inanır buna diyor. Ondan sonra bunlar tabii daha önceden anlaşmışlar. Arkadaşı diyor ki, röportajı yapan çocuğa, yanlış söyledin diyor. O Kılıçdaroğlu'nun lafı değil, Erdoğan'ın lafı diyor. Ha pardon diyor. Bunu diyor Kılıçdaroğlu söylemiş, Erdoğan söylemiş diyor. Erdoğan söylediyse doğrudur diyor kadın. Bu ne rezilliktir diyen kadın. Erdoğan söylediyse, ha şimdi bu ne bu? İşte ölen erkeğin sakallarının 48 saat daha uzamaya devam etmesi demek. Olay budur. Ve o 48 saat uzama var ya, sakalların uzaması, hep muhalefetin, şimdi aile terbiyesi korumalıyım, lagarlığından geliyor. Burada HDP'yi şey yaparım, aklarım. Bir de Babacan bu konuda fena değil.
Evet.
Ama gerisine...
Babacan'ın ve Deva Partisi'nin söyleminde dikkat çeken bir şey var. Son aylarda diyelim, özellikle tavan yapan o aşırı milliyetçilik rüzgarına hiçbir zaman itibar etmediler. Çok daha odaklı, ekonomi odaklı bir muhalefet yapmayı tercih ettiler. Ve aynı zamanda tabii Kürt illerine de ziyareti ihmal etmeden insan hakları odaklı da bir söylem tutturdular. Bu onları ayrı bir yere koyuyor tabii, haklısın. Benim de gözüm aynı doğrultu.
Ben Babacan'ı beğeniyorum şu sıralarda. Ama ne zamana kadar beğeniyorum? Bu tutumunu devam ettirdiği sürece. Mesela ben Erdoğan'ı da beğeniyordum 2003-2004 yıllarında. Çünkü 2004 Mayıs'ında Erdoğan, bu açık konuşalım, Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en önemli demokratikleşme, hatta çağdaşlaşma maddesini getirdi. 90/5 fıkrasına anayasanın ekledi şeyi, insan hakları konusunda yapılan uluslararası antlaşmalar farklı hüküm taşıyan ulusal yasaların üzerindedir dedi.
Evet.
Bundan daha önemli bir çağdaşlaşma maddesi yok Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Tabii ki Osmanlı tarihinde de. O zaman aferin diyorduk Erdoğan'a. Şimdi acaba o zaman Erdoğan'ı destekleyenlere yetmez ama evet, yetmez ama evetçiler diyenlerin hangisi bizim kadar eleştiriyor Erdoğan'a? Kim bu berbat politikaya bizim kadar vuruyor? İyi yapana iyi, kötü yapana kötü.
Hakkani davranmak gerekiyor.
Şiar budur.
Evet. Peki dış yoksa politikada...
Bak, Yavuz, insanlar iyi midir kötü müdür? Böyle soru olmaz. İnsan hem iyidir hem kötüdür. İyidir çünkü vicdan diye bir kavram vardır. Kötüdür çünkü menfaat diye bir kavram vardır. İnsanlarda ikisi birden vardır. bazı insanlarda bir tanesi ötekini unutturacak kadar vardır. Mesele budur.
Evet, dış politikaya tekrar dönelim, orada noktalayalım istiyorum. Son gelişme özellikle Milli Güvenlik Kurulu açıklamasına da yansıdığı için önemli, gerçekten de önemli. Libya açıklarında Türkiye, Türk bayraklı bir şilep ya da bir konteyner gemisi durduruldu. Bu biraz bulanık bir arka planı var. İşte arandı, aranmadı, yeterince arandı, yeterince aranmadı.
Kaç saat arandı.
Evet, işte oradan cevap geç geldi, erken geldi. Bütün bu resim biraz karışık gibi dursa da hemen yanından, hemen arkasından dört ülke, İngiltere de var aralarında, Almanya, Fransa ve İtalya, dört ülke çok net bir uyarı yayınladılar. Ortalık yere, yani isim vermeden, Libya'da kırılgan hassas bir barış süreci var. Bu barış sürecini sarsıcı, kesintiye uğratıcı, tahrip edici, hasar verici bir müdahale asla ve asla müsaade görmeyecektir diye. Aslında ikisi yan yana geldi, arka arkaya geldi. Fakat bu Ankara'nın çok sert tepkisine yol açtı, bu geminin aranması ve Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında, Erdoğan'ın da bir gün önceki ya da aynı gün sabah saatlerindeki açıklamasında Kıbrıs ve Yunanistan'ın adı zikredilerek bunun misillemesi yapılacaktır dendi. Şimdi bu bize neyi anlatıyor? Bu krizin giderek 10-11 Aralık'taki Avrupa Birliği zirvesine nasıl yansıyacağını anlatıyor. Çünkü bir de bugün Avrupa Parlamentosu kararı var aynı şekilde. Yani yaptırımları Türkiye'ye uygulayın diyerek komisyona mesaj veren, ağırlıklı bir şekilde evet oyuyla geçtiği
bir tavsiye kararı.
Bunun tefsirini rica edelim senden.
Görüyorsun bak, adım adım böyle uyarıları artırıyorlar. Dikkat, sertleştirmeden artırıyorlar. Çünkü sertleşme bütün etki olanaklarını yitirmiş olan kişinin harcıdır. Mesela sen çocuğunu, evladım bunu yapma deyip de üzerine gidip yaparsa ve sen onu döversen, sen müthiş zayıfladın demektir o çocuk karşısında. Sen bir göz kaş işaretiyle onu yapmamasını söyleyebilecek durumda güçte olmalısın. Şimdi Türkiye, daha doğrusu ne Türkiye'si ya? Ortada ne Türkiye var, ne Türk dış politikası var. Ortada Erdoğan artı Bahçeli ile Erdoğan dış politikası var. Dolayısıyla o kadar zayıf, o kadar zayıf ki bu politika sadece sertlik yapabiliyor. Elinde başka yöntem kalmadı. Halbuki Avrupa yüzyıllardan süzülüp gelen bir bükülgenlikle, yüzyıllardır devam eden demiyorum. Çünkü malum Osmanlı'da çok kültürcülük varken orada enkizisyon adam
vahşeti işte, de var.
Evet. Bacaklarını kollarını kopartıyordu.
Evet.
Yüzyıllarca yıllardan süzülerek böyle kumdan süzülerek temizlenen su gibi yüzlerce yüzyıldan süzülüp gelen bir diplomasi, efendilik, yavaş yavaş söyleme, küfretme veya dövmek yerine yapma kardeşim, yapmasan çok iyi olur. Bak lüzumsuz yere aramız bozulacak şeklinde uyarılar yapan bir üslubu dile getiriyor. İşte o şilebin aranması da arkasından o dört ülkenin kendine gel, sana söylemiyorum, gelinim sen anla hikayesini dile getirmesi de bu ufak fakat adım adım yükselen uyarılardan sadece bir tanesi. Olay odur. Vay benim zavallı Türkiye'm ki bu durumlara düşmüştür. Çünkü Türkiye, bak tekrar ediyorum, 700 nereden baksan 700 yıllık devlet. Bir devlet geleneği var. Ama bu yapılanların devlet geleneğiyle değil, devlet yönetimiyle bile ilgisi yok. Çok üzücü, çok.
Şimdi öyle anlıyorum ki ben tahmin tabii bu. Yani bu Milli Güvenlik Kurulu kararından sonra Ege ve Doğu Akdeniz'de seyreden Kıbrıs veya Yunan bandıralı sivil gemilere bordalama, onları bir şekilde güvertesine çıkma, arama faaliyetleri, bloke etme gibi faaliyetler görebiliriz. Yani bu çünkü misillemeden söz ediliyorsa akla ilk gelen şey bu.
Bir dakika. Ben şu anda Bodrum'dayım. Bodrum'daki barlardan bir tanesinin adı Yok Deve. Anladın mı?
Evet.
Kilise kalıntısının hemen yanında.
Adı
Yok
yok de.
Deve, Yok Deve adı barın.
Evet. Bakalım göreceğiz. Ama gidişat hiç iyi değil öyle görünüyor yani. Ne içeride ne dışarıda. Ve izlemeye, gözlemeye, yorumlamaya devam edeceğiz.
Elleme, elleme. Türkiye aşılanıyor. Her aşı, bütün en basit aşılar, kızamık aşısı bile yüksek ateş yapar. Elleme. Türkiye aşılanıyor.
Evet, zaten aşıdan söz edilen bir dünyadayız. Herhalde en önemli bağışıklık da siyasal İslamcılığa ve cihatçılığa karşı bir bağışıklık olarak herhalde ilkelde o.
Ayrıca o kadar laf ettik ama Erdoğan'a burada oturup teşekkür etmemiz lazım. En az 3 sebepten dolayı. Birincisi, AB'nin ekonomik ve hukuk açısından Türkiye için ne kadar önemli olduğunu tescil ettiği için teşekkür etmeliyiz. İkincisi, 1930 modeli Kemalistlerin istismar ede ede insanları bıktırdığı Atatürk imajını rehabilite ettiği için teşekkür etmeliyiz. Üçüncüsü de hem devlet hem rejim krizi yaratarak sonunda şeriatçılığa ve oportünizme karşı Türkiye'de yerli bir aşı geliştirdiği için teşekkür etmeliyiz.
Peki. Bundan noktalayalım. Bu üç sebep, bu üç tespitle. Tekrar görüşeceğiz yine. Yine ufuk turumuz devam edecek Profesör Baskın Oran'la. Çok teşekkürler Baskın bu değerlendirmeler için.
Efendim kolay gelsin.
İzleyicilerimize ve dinleyicilerimize de iyi bir gün diliyoruz.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.